أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Gönüllerimiz, yuvalarımız, işyerlerimiz, ülkemiz, vatanımız, bütün dünya, bütün alem Rabbimizin feyziyle, bereketiyle, barışıyla, huzuruyla dolsun inşallah. İşlerimize Cenab-ı Hak bereketler lütfeylesin. Sıhhat, afiyet versin. Efendim, bu programda sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek ahlakı üzerinde duruyoruz ve ahlaki güzellikler açısından Efendimizin bize örnek olması, onun hayatındaki bu güzel ahlak numuneleri, örnekleri, bunları dile getiriyoruz, paylaşıyoruz ve bizim de ahlakımızın, halimizin Efendimiz gibi olmasına bir katkıda bulunmak inancındayız, bunu hedefliyoruz. Bugünkü programımızda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliği başlığı altında özellikle isarı, diğer gamlığı, başkasını kendisine tercih etmesi, kendisi de muhtaç iken başkasını önemsemesi, onun derdiyle dertlenmesi konusunu, bunun örneklerini ele almaya çalışacağız. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki Arap dilinde cömertlikle alakalı farklı kelimeler kullanılıyor. Cud deniyor, kerem deniyor, seha deniyor. İşte bunların birisi de el-i'tharu, isar dediğimiz bir ahlakı güzellik. Bunu şöyle tarif etmek mümkün. Kendi ihtiyacı olsa bile zarar ve sıkıntılara katlanarak başkasını kendine tercih etmek, başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacından önce düşünmek. Dinimizde böyle bir ıstılah oluşmuş. Efendimiz Aleyhisselam bunu kullanmış. Kur'an-ı Kerim ayetlerde bunu dile getirmiş ve tavsiye edilen, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, hoşlandığı bir güzel ahlak olarak da dinimizde yerini almış. İsar dediğimiz bu ahlaki erdem, fazilet. Zaten Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 92. ayet-i kerimede de لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda vermedikçe, infak etmedikçe asla birre, hayrın kemaline erişemezsiniz. İyi bir iyilik yapmış olmazsınız. Siz her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Ayet-i kerimesinde de bir manada sevdiğimizden vermek, bir manada diğer gamlık yapmak, isar yapmak buna da bir işaret olduğu söylenebilir. Bu bir ahlaki fazilettir, erdemdir. Çok yüce bir ahlaki davranıştır isar. Tabii ki bunun da en güzel örnekleri Efendimiz'de, diğer bütün ahlaki güzelliklerde olduğu gibi bunda da emsalsiz örnekleri sergileyen, bu noktada ümmetine gerçekten gökteki güneş gibi, yıldız gibi parlak bir örnek olan Efendimiz Aleyhisselam, kerem ve ihsan sahiplerinin adetidir İhsar'da bulunmak ve İhsar'ın en güzel örneklerini de sevgili Peygamberimiz, sonra da onun mübarek sohbetine yetişen Ensar ve Muhacirler göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'de onların bu fedakarlıklarını, bu diğergânlıklarını kelam-ı kadiminde de zikretmiş, bahsetmiş. Bu açıdan Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi dikkatlerimizi çekiyor. Cenab-ı Hak 8. ayet-i kerimede muhacirlerden bahsediyor. Muhacirlerin Allah ve Resulullah için, Allah rızasını elde etmek için vatanlarını, yurtlarını, mallarını, mülklerini terk ettiklerini dile getiriyor ve Allah yolunda büyük bir fedakarlık yaptıklarını dile getiriyor Cenab-ı Hak. Haşr suresinin 8. ayet-i kerimesinde muhacirleri övüyor. Mekke'den Medine'ye hicret eden, mallarını, canlarını, yurtlarını, her şeyi, sevdiklerini terk ederek Medine'ye gelen o muhaciri övüyor. Peşinden 9. ayet-i kerimede de Medine'de muhacirlere kucak açan, kollarını açan, hoş geldin, sefalar getirdin diyerek evlerini, barklarını o kardeşleriyle paylaşan Ensar'ı dile getiriyor ve onların fedakarlıklarını anlatıyor. Ayet-i kerimede Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ Muhacirlerden önce Medine'yi yurt edinen ve imana sarılan Ensar. Bunlar kimlerdir? يُحِبُّونَ مَنْ هَاجِرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri severler. Yani bu adamlar nereden çıktılar, nereden geldiler, nereden bize sıkıntı oldular değil, o gelen muhacirlere böyle sanki bir servet bulmuş gibi, sanki bir böyle değerli bir mücevher bulmuş gibi, bir altın hazinesi, gümüş zebercet hazinesi bulmuş gibi seviniyorlar. İyi ki bu kardeşlerimiz geldiler, bize misafir oldular diye. Dolayısıyla tabii Cenab-ı Hak onların iç alemlerinde taşıdıkları duyguları bize haber veriyor. Gerçekliği bize bildiriyor. Yoksa böyle içlerinde olmadığı halde dıştan severmiş gibi gözükme hali tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hak bizzat Ensar'ın gönüllerindeki duygularını, muhabbet duygularını, kardeşlik duygularını, orada Allah için coşan o sevgi ve muhabbeti dile getiriyor. Ya bir gerçekliği Kur'an-ı Kerim ayetler bize aktarıyor, olan şeyi bildiriyor. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicret eden o kardeşlerini severler. O kalplerde, Ensar'ın kalplerinde muhacirlere karşı bir muhabbet var. Sevgi var. İyi ki bu kardeşlerimiz geldi. İyi ki bizim evimize geldiler. İyi ki bize misafir oldular diye bir sevinme hali var. Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz buraya geldiler. Tabi sevinenler var. İyi ki geldiler diyenler var. Ama nereden geldi bunlar diyenler de var. Şimdi bu kardeşlerimiz karşısında iyi ki geldiler. Tamam, keşke savaş olmasaydı. Keşke bunlar böyle mahrum olmasalardı, evleri, barkları harap olmasaydı. Tabii ki buna üzülüyoruz. Herkes üzülür buna. Ama ne yapalım? Kader, savaşlar da dünyanın bir kaderidir. Dünya hayatının bir gereğidir. Oluyor, olmasın desek de oluyor. Tıpkı Mekke'de şartların ağırlaşıp da oradaki Müslümanları Medine'ye hicret etme mecburiyetinin oluşması gibi oluyor. Artık olduktan bittikten sonra o kardeşlerimiz buraya gelince ya nereden geldiniz demek doğru olmaz. Yani iyi ki geldiniz, bize bir ensar olma fırsatı verdiniz deyip o muhabbeti göstermek gerekir. Ayetten bunu anlayabiliriz. O ensar gönüllerinde muhacire karşı bir muhabbet besliyorlar. İyi ki geldiler, iyi ki bize böyle bir hizmet imkanı doğdu diye bunu söylüyorlar. Cenab-ı Hak da onların bu muhabbetine, o sevgisine şahitlik ediyor. Bir manada ayet-i kerimeyle. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ اُوتُ onlara verilen şeylerden ötürü gönüllerinde bir sıkıntı ve rahatsızlık duymazlar. Nedir verilen şey? Efendimiz Aleyhisselam ganimetleri paylaştırıyor veya feyleri paylaştırıyor. O zamanki fetirlerde elde edilen, savaşlı veya savaşsız bir şekilde elde edilen gelirler var. Onlardan Efendimiz Aleyhisselam muhacirlere daha fazla veriyor. Çünkü evleri yok, barkları yok, bir şeyleri yok. Ensar'ın evleri var, toprakları var. Yani durumları muhacire daha iyi. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam onlara böyle muhacirlere öncelik verirken, onlara o ganimetleri paylaştırırken insan neyi bekler? Ensar da Müslüman ve Resul Efendimiz'den kendine bir pay verilmesini bekleyebilirler. Verilmezse de ses çıkarmasalar bile içlerinde bir rahatsızlık duyabilirler. Niye bizi görmezlikten geliniyor, bize de bir pay verirse keşke diye içinden geçirebilirler. Cenab-ı Hak yine onların gönül dünyalarına bizleri muttali kılıyor ve o iç alemlerindeki temizliği bize aktarıyor o ensarın. Onların diyor kendi içlerinde de muhacirlere verilen şeylerden ötürü de bir darlık, bir sıkıntı ve rahatsızlık hissetmezler. Ne iyi ki kardeşlerimize veriyorlar. Onlar daha muhtaç. Bizim ihtiyacımız da yok, gerek yok zaten. Böyle tertemiz bir iç dünyaları, o ensardaki bir kardeşlik duygusu ve onlara karşı içlerinde geniş gönüllülük, böyle ne kadar insana huzur veren bir haldir bu. Yani ayet-i kerimede kıymetli dinleyenlerimiz okurken bile onların iç dünyalarını ayet üzerinden, onların o ensarın iç dünyalarına müttali olurken, onu seyrederken de sırf onu seyretmek bile nasıl gönüllerimize bir mutluluk veriyor, bir genişlik veriyor. Nasıl bir böyle tertemiz gönül, kardeşliğin, İslam kardeşliğinin yerleştiği, kardeşlik sevgisinin yer ettiği tertemiz bir gönül. Fuzuli dünya muhabbetinden, dünyalık hırsından arınmış bir gönüllerle karşı karşıya bulunuyoruz ve onların bu hatırasını okumak ve dinlemek bile bize ayrı bir mutluluk ve huzur kaynağı oluyor. Yetmedi, yani onları severler, bir muhabbet var. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onlara Efendimizin verdiği ganimet ve diğer paylaştırdığı şeylerden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymuyorlar. İyi ki onlara verdi, çünkü onlar daha çok muhtaç. Gerek yok, bizim ihtiyacımız yok, zaten istemiyoruz da tarzında bir gani gönüllülük gösteriyorlar ki bunun örneklerini göreceğiz. Bu da yetmedi. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsâ. İhtiyaç içinde kıvransalar dahi mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ediyorlar. Bir de bu özellik var. Yani kendisi muhtaç. Yani elindeki ekmeği kendisi yemesi gereken yemiyor, kardeşine ikram ediyor. Yemeği belki kendi çocuğuna yedirecek ama hayır, siz sabredin, bunu kardeşime ikram edeyim diyerek o tür yeme, içme ve ihtiyaçlarda kendisi muhtaçken bile kardeşini kendine tercih eden bir güzellikle karşıya bulunuyoruz. İşte Ensar'ın bir hali olarak İsar örneğini Cenab-ı Hak bize burada nakletmiş oluyor. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً kendileri muhtaçken bile kardeşlerini tercih ediyorlar. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ gerçekten kim nefsinin cimriliğinden korunursa o felaha erer diye Cenab-ı Hak. Yani iç alemde o dünya muhabbeti, mal muhabbeti kalbi hasta eden, kalbi rahatsız eden o fani muhabbetlerden kalbi kurtaran insanların da İslam'ın huzuruna, İslam'ın vaat ettiği, bahşettiği o gönül zenginliğine, huzuruna ulaşacağını Yüce Rabbimiz bildirmiş oluyor. Şimdi bu ayet-i kerime ne oldu da geldi? Ne tür olaylar yaşandı? Ne tür isar örnekleri yaşandı da bu ayetleri geldi diye baktığımız zaman çok güzel örnekler var. Bunlardan bir ikisini siz değerli dinleyenlerine paylaşmak istiyorum. Bir adam, burada Resul Efendimiz'in bir isarı var. Aynı zamanda yine olayın kahramanlarından bir sahabi-i celilin isar örneği var. Bir adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Resul Efendimiz mescitteydi. Bir namaz sonrası geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben muhtacım, açım, karnım aç. Beni doyurabilir misin? veya bana bu konuya yardımcı olabilir misin diye derdini paylaştı. Efendimiz Aleyhisselam'a aç olduğunu söyledi. Efendimiz de öncelikle o açı kendi doyurmayı arzu etti. Hanımlarının birine haber gönderdi. Onlardan yiyecek bir şeyler istedi. Orada evden şöyle bir haber geldi. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok. Haber gönderdiği devlethanesinden, oradaki efendim hanımından gelen cevap böyle. Efendimiz bu sefer diğer bir hanımından yiyecek bir şey istedi. O da aynı cevabı verdi. Yani Allah Resulü'nün evi böyle. Orada o fakirin karnını doyuracak bir yiyecek o anki işte durumda bulunmuyor. Çünkü evdeki insanlar da herhalde Efendimiz yanlış bir beyanatta bulunacak değiller. Yok. Büyük ihtimalle de şöyle rivayette geçiyor. Yani bir önceki fakire verildiğinden dolayı oradaki evdeki yiyeceklerde bu bakımdan evler bomboş halde. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bütün hanımlarını ve evlerini bu şekilde yokladı. Acaba şu fakiri doyuracak bir yiyecek bulabilir miyiz diye onların her birisinden menfi cevap geldi. Yok, gerçekten yoktu. Dolayısıyla Allah Resulü bir defa kendi imkanlarını gözden geçiriyor. Bizzat o fakiri zat-ı alileri kendine doyurmak için bir faaliyet yürütüyor ve orada bir araştırma yapıyor. Fakat o fakiri doyacak bir şey bulamayınca bu kez sahabe-i kirama yöneliyor ve diyor ki bu gece bu fakiri, bu açı kim misafir etmek ister? Yani kendi üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra bu kez o hizmeti ashabından talep ediyor. Ama hala kendisi bizzat o işle meşgul oluyor. Hala efendim o problem çözmede aktif olarak devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ensardan Ebu Talha, cömertliğiyle maruf, meşhur bir sahabedir. Ebu Talha diyor ki ya Resulallah, ben onu misafir ederim. Alıyor, yoksul evi de götürüyor. Eve varınca da hanımına şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafirini ağırlayalım. Hanıma diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Önce onu soruyor. Hanım da şu cevabı veriyor. Hayır diyor, sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var. Yani bir hazırlık yaptım ama bunlar ancak çocuklarımın yiyeceği miktardır. Onlara yetecek kadardır. Durum bu. Ebu Talha hanımına şu tavsiyede bulunuyor. Muhterem dinleyenlerim. Öyleyse diyor, sen çocukları oyala. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince de lambayı bir bahaneyle söndür. Sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım ama o misafirin karnını doyuralım. Ebu Talha'nın planı bu şekilde. Çünkü oradaki yiyecek ancak misafir yetecek derecede. Kendileri yese, çocuklar yiyecek olsa misafir belki tam doymayabilir. Allah Resulü'nün kendi emanet ettiği o misafir yani eksik ikram yapılmış olur. Doymayabilir. Biz böyle yapmayalım. Çocukları uyutalım. Kendimiz de ayıp olmasın misafire karşı. Yine onunla beraber sofraya oturalım. Ben oturayım. Yermiş ki yapıp güzelce misafirin karnını doyuralım diye bir plan yapıyor Ebu Talha Hazretleri. Sofraya oturuyorlar. Misafir karnını doyuruyor güzelce. Onlar da aç olarak geceliyorlar. Sabahleyin Ebu Talha Peygamber Efendimizin yanına varıyor. Durumdan Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle, vahiyle haberdar olan Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu. Buhari'de geçen, Müslim'de geçen bir sahih rivayet, Ebu Talha'nın yaşadığı bu hadise, bu olay. Şimdi burada demin de arz ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselam bu fakiri önce kendisi ağırlamak istiyor ve bu maksatta bütün hanımlarının kapısını çalıyor ve hepsine durumu arz ediyor. Ama orada o fakiri doyuracak bir şey, bir yiyecek bulunmuyor. Burada Resul Efendimizin gelen gidene ikram etme açısından, fakirle doyurma açısından, isar bakımından ne kadar zirve bir noktada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bu isar olayında en büyük örnek Efendimizin kendisi, çünkü yani bütün odalarını yokladığı halde orada fakir doyacak bir şey çıkmaması şu anlama geliyor. Demek ki oradaki o yiyecekler daha önce gelen fakirlere paylaştırıldı ve hiçbir şey kalmadı. Kendisi muhtaçken bile başkasını tercih etme örneğini Efendimiz orada göstermiş oluyor. Sonra da bir sahabenin bir ihsan örneği burada zikredilmiş oluyor. Çok güzel bir örnek gerçekten. Yani bunlar ne güzel misaller, ne güzel örnekler, ne güzel İslam'ın yaşanması, tatbik edilmesi ve bunun da kalplere bahşettiği ne kadar derin duygular. Bunlar ancak yaşayan insanlar bu duyguları tadabilir. Oradaki engin duygular tadabilir. Okuyanlar da kısmen hisseder, duyanlar hisseder ama yaşayan kadar o duyguları hissetmesi mümkün değildir. Muhterem dinleyenlerimiz, bu ayet-i kerime, yani Ensar'ın muhacirlere karşı sergilediği İsar, diğer gamlık, başkasını kendine tercih etmeden bahseden bu ayet-i kerimenin bir diğer sebebi nüzulü de, iniş sebebi de şöyle. Resulullah Efendimizin sahabilerinden birine bir koyun başı hediye edilmişti. Birisi koyun kesmiş, o da getirmiş koyunun kellesini Efendimizin sahabesine, birisine hediye etmiş. Buyur, bunu siz pişirin ve yiyin diye. O da şöyle yapıyor, o sahabe hemen onu pişireyim, kendim yiyeyim diye düşünmüyor. Buradaki rivayete göre kardeşim falan ve ailesi buna benden daha fazla muhtaç dedi. Hediyeyi o kardeşine gönderdi. O kardeşi de bir başkasına. Derken hediye bu suretle tam 7 ev dolaştı ve nihayet yine ilk sahabiye dönüp geldi. Bunun üzerine de bu ayet-i kerime nazil olduğu söyleniyor. Hakimin Müstedek isimli eserindeki rivayete göre. Bu da çok dehşet bir rivayet. Bir diğer gamlık örneği, bir fedakarlık örneği. Hiçbirisi ben bunu yiyeyim, kendim afiyetle yiyeyim, karnımı doyurayım diye düşünmüyor. Ve 7 tane aile hep birbirlerini düşünmek suretiyle kelle elden ele deveran ediyor. Neticede ilk kişiye tekrar gelmiş oluyor. Böyle peş peşe 7 kişinin sahabeden aynı fedakarlığı, aynı yergan göstermesi Yüce Rabbimizin herhalde merhametini celbediyor ve onların bu halini ebedi kılmak üzere de kitabında böyle bir ayet-i kerime yer almış oluyor. Ki bunun da örnekleri yaşanıyor tabii. İşte Osmanlı'daki bu çarşı pazar ahlakına baktığımız zaman orada sabahleyin işte siftah yapan bir dükkanın gelen müşteriye kardeşim ben bugün bir müşteri geldi onunla bir siftah yaptım elhamdülillah bir başlangıç oldu işimize başlamış olduk 5-10 kuruş kesemize kasamıza girmiş oldu sen yandaki kardeşime git demesi onun da bir başka birisine söylemesi ve o müşterinin oradaki dükkanlara dönerek dolaşarak tekrar ilk dükkana gelmesi bunlar yine kitaplarımızda Osmanlı çarşı pazar adabı ahlakı bahsinde bu örnekler geçer. Güzel örnekler bunlar. Bunları uygulayan insanlar da olabilir. Zaman zaman başımıza da geliyor. Geçen Üsküdar'da geç vakitti. Şöyle akşam namazından sonraydı. Bir vesileyle bir dükkana girdik. Orada ufak bir alışveriş yaptık. Yani cüzi bir miktar tutmuştu. Fakat oradaki esnafın, dükkan sahibinin hali beni çok etkiledi. Yani akşam namazından sonra saat 8 gibi cüzi bir miktarı aldı. Şöyle sakallarına falan sürdükten sonra Allah razı olsun dedi. Bugün dedi ilk defa bir siftah yapıyoruz. Akşam oldu bir siftah yapamadık diye söyledi. O cüzi miktar karşısında o dükkan sahibinin duymuş olduğu mutluluk gerçekten beni çok etkiledi. Olabiliyor insan hali. Çok farklı haller söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla duygulu olmak lazım. derin duygu olmak lazım, düşünmek lazım, fedakarlık yapmak lazım. İnsanın kendi başına gelmeden de muhtacın halini bilmesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir koyun kellesi nedir dememek lazım. Orada böyle bir fedakarlıkla Yüce Rabbimizin nasıl bir rahmeti celbedilmiş oluyor, onun örneğini görmüş oluyoruz. Bir ayetin inişine, çok önemli bir ayetin inişine de sebep teşkil ediyor sahabenin bu davranışı. Bir diğer rivayette şöyle, Ensar'la Muhacir arasındaki diğer gamlık İsar'la alakalı olarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Nadir'den alınan ganimetleri, Medine'den hıyanetleri sebebiyle çıkarılan Yahudi kabilesi bunları muhacirlere taksim etmişti. Ensardan da ihtiyacı olan 3 kişiden başkasına bunların bir pay vermemişti. Daha sonra Ensar'a hitap ederek şöyle dedi: dilerseniz daha önce muhacirlere verdikleriniz onlarda kalır. Çünkü Ensar bir kısım mallarını, bir kısım imkanlarını muhacirle, muhacirden kardeşleriyle paylaşmışlardı. İsterseniz onlarda kalsın, onları geri almayın, hibe edin onlara. Siz de bu ganimetten pay alın. Dilerseniz verdiklerinizi geri talep eder, bu ganimetin tamamını onlara bırakırsınız. Eğer o verdiğinizi geri alacaksanız da onları o zaman bu ganimetten size pay vermeyeyim, onlara taksim edeyim diye böyle bir teklifte bulundu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Ensar radıyallahu anhu mecmain şöyle cevap veriyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bu cevap da çok ilgi çekici bir cevap. Diyorlar ki, ya Resulallah, hem onlara verdiğimiz mallarımızdan ve evlerimizden verdiklerimiz onlarda kalsın, yani o hisseyi geri almayız, hem de ganimeti onlara bırakır kendine ortak olmayız. Yani hem verdiklerimizi almayalım, onlarda kalsın, geri almayalım, onları istemeyelim, hem de şu ganimetten pay almayalım, bunu da onlara verin, ikisi de onların olsun. İkisi de olsun, biz ikisini istemiyoruz. Şimdi onların böyle bir fedakarlığı ve diğer gamlığı üzerine bu ayet-i kerimenin indiği söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselam da Ensar'ın bu faziletini görünce onları şu sözüyle methediyor: İnnekum ma alimtu teksuruna indel feza'i ve tekilluna indet tama'i. Gördüğüm kadarıyla siz gazaya ve muhtaçlara yardıma çağrıldığınız zaman çoğalıyor, akın akın geliyorsunuz. Dünyalık bir şey verilmek üzere çağrıldığınızda ise azalıyor, müstahane davranıyorsunuz. Bu da ne kadar Efendimizin güzel bir övgüsü. Yani bir menfaat olduğu zaman yoksunuz ortada. Yani tok gönüllü, tok gözü davranıyorsunuz, müstahane davranıyorsunuz ama bir ihtiyaç olduğu zaman da koşarak geliyorsunuz ki en büyük fazilet de bu. Normal insanın nefsini yarz eder, bir menfaat olduğu zaman oraya gelmeyi, üşüşmeyi, bir korku, bir sıkıntı olduğu zaman oradan sıvışmayı, kaçmayı nefis insana hoş gösterir. Ama nefsini terbiye etmiş olan insanlar burada ne yapıyor? Burada tam tersi, faziletli olan davranışı tercih ediyorlar. Muhterem dinleyenlerimiz, burada ayet-i kerimenin inişiyle ilgili olarak 3 tane olaydan bahsetmiş olduk. Üçü de fevkalade güzel olaylar, bize örnek olacak, bizi fazilete teşvik edecek, motive edecek gerçekten güzellikte olaylar. Bunları iyi anlamamız lazım. Fırsat düştükçe bunları değerlendirmemiz lazım. Ki Cenab-ı Hak yine sahabi-i kiramın hayatındaki ister örneklerine İnsan suresi 8-11. ayet-i kerimelerde de yer veriliyor. Ve burada onlar kendi canları çekmesine rağmen, yani kendileri onu yemek istemelerine ve ihtiyaçları olmasına rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabından korkuyoruz derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün finalından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine surur verir diye efendim bu ayet-i kerimelerde yine o güzide sahabenin isar hallerini, fedakarlık hallerini bize nakleden Kur'an-ı Kerim'den ayetler. Dolayısıyla onların bu güzel hallerini, Efendimizin, sahabenin bu güzel hallerini iyi eğitimle almak lazım, öğrenmek lazım. O güzellikleri sadece kitaplar yazılı halde kalmayıp bizim hayatımızda da iz düşümleri ve yansımaları olması gerekiyor. Bugünkü bu İsar örneklerini Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yine diğer gamlı ile tamamlayalım. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın diyor dokuduğu hırkayı Efendimiz Aleyhisselam'a getirip hediye etmişti. Bunu giyesin diye kendi elimle dokudum ya Resulallah. Böyle bir elbiseye ihtiyacı olan Allah Resulü de onu aldı. Giyinip sahabenin yanına geldi. Orada bunu gören bir kimse ne kadar da güzelmiş. Bunu ver de ben giyeyim diye hemen o hediye edilen hırkayı istedi. Olacak ya. Gönlünden gelmiş. O kişi de bunu istemiş. Efendimiz Aleyhisselam peki deyip orada biraz oturduktan sonra evine geliyor. Kumaşı katlayıp adama gönderiyor. Diyor ki al madem ki talep ettin istedin bu senin olsun diye. Ashab-ı kiram da o sahabeye hiç de iyi yapmadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı olduğu için onu giymişti. Üstelik sen Efendimizin kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğinde biliyordun. Bile bile bunu istedin diye o kişiye biraz tarizde bulunmak, hafif onu tenkit etmek istediler. Fakat o şahsın verdiği cevap gerçekten gönülleri şöyle titreten ve duygulandıran bir cevap veriyor o sahabede. Diyor ki vallahi ben onu giymek için değil, kendime kefen yapmak için istedim diyor ve gerçekten o kişi vefat ettiği zaman da o kumaş zatın kefeni oluyor, onunla gömülüyor. Sahabede de çok farklı duygular var, farklı yaklaşımlar var. Belki Efendimiz Aleyhisselam o kişinin bu talebini fark etti, ona göre hemen verdi. Ama burada da Efendimizin en sevdiği bir şeyi hemen hiç düşünmeden isteyen bir kardeşine fedakarca o isar duyguları içerisinde hemen verebildiği örneğini de burada görmüş oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz'in hayatında nice cömertlik örnekleri, isar örnekleri saymakla bitmez. Yine inşallah bunları paylaşmaya devam ederiz siz kıymetli dinleyenlerimle. Bugünkü programın sonuna gelmişken hepimizin Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmasını Rabbimizden diliyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.